güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalı. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle ve ümitle karşılayalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, yüzümüzü güneşe dönüyor, uzaklara, çok uzaklara selam gönderiyoruz. Her gün 15.05'ten 15.55'e kadar buradayız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'ın ilk bölümünde Kur'an ve hadis ışığında köşemiz var. Yasin Suresi 79'dan 77'den 79. ayetlere kadar şöyle buyuruluyor. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak, şimdi o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon hattımızda olacak ve Yasin Suresi 77-79. Ayetlerin anlamını ve tefsirini konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'ın ikinci bölümünde öykü ve inceleme yazarı Necip Tosun konuğumuz olacak. Dünya romanının kuramsal yolculuğu, tüm dünyayı, tüm coğrafyaları, dilleri, biçimleri içine alan romanların kalıcılığının ve klasikleşmesinin nedenleri, bütün bu romanlar ve yazarların bugün bize ne söylediklerini Necip Tosun aktaracak Dünya Romanının Serüveni kitabı üzerinden. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor. Programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Düştüm dağlar ardına, gençlik elden uçtu gitti, döndüm gazel yurduna. İki gözüm iki çeşme, yanaklarım ıslanı, bu gidişle deli deli gönlüm dert çektikçe. Esme rüzgar deli deli, esti. Düştüm dağlar ardına. Gençlik elden uçtu gitti. Döndüm gazel yurduna. İki gözüm iki çeşme. Yanakların ıslanır. Bu gidişle deli deli gönlüm dert çektikçe ıslanır. İki gözüm iki çeşme. Yanakların ıslanır. Bu gidişle deli deli gönlüm dert çektikçe ıslanır. İki gözüm iki çeşme. Yanakların ıslanır. Bu gidişle deli deli gönlük dert çektikçe ıslanır.
Hadis ışığında.
Güne bakan Kur'an ve hadis ışığında köşemizle başladı sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar olsun.
Sağ olun değerli hocam. Size de iyi günler olsun. Geçtiğimiz hafta Yasin Suresi 76. ayette süremizi sonlandırmıştık. Bugün kaldığımız yerden devam edelim dilerseniz. 77. ayetle başlayalım.
Teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Bu okuduğumuz Yasin suresinin 77. ayeti, Cenab-ı Hak doğrudan insanı اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ insan görmedi mi diye doğrudan insana yönelik bir ifadeyle bu hayatın içerisinde öğrendiğimiz başlıca şeylerden bir tanesi. Tabii kendi varlığımız. اَنَّ خَلَقْنَهُ مِنْ نُطْفَةٍ biz onu bir nutfeden yarattık. Dolayısıyla tanımalara kendisinden başlıyor insan. Ve biz en çok kendimizi işte aynadaki şeklimiz olarak daha çocukken böyle büyüyen yanımızla hani nereden nasıl oluştuk, nereden geldik? Bu çok bingo sorular dedikleri veya büyük sorular dedikleri kabilinden şeyler bunlar. Tabii aynada kendisine bakar, eşkaline bakar, saçına vesaire. Sonra da daha derinlemesine içeride kendisini merak eder. Yani ben çocukken acaba bu kafamızın içerisinde miyiz diye düşünürdüm. Yoksa şöyle tam boğazda bir yerde mi? Yoksa insan göğsünün içerisinde bir yerde mi dolaşıyor? Allah Azze ve Celle bize bu nutku dediğimiz hani gözlerimizi kapadığımızda içimizdeki konuşan yanımız.
Evet.
Böyle içeriden içeriye düşünürüz işte şöyleydi böyle oldu. İç, evet iç sesimiz. Bu kendimizi bilebildiğimiz en sağlam yerimiz orası.
Evet.
Yani ayaklarımızı yere bastığımız kendimiz oyuz diyebileceğimiz en gerçekçi yanımız. Bu o kadar gerçekçi ki bizi hayatta her an bize eşlik eder. Yani içten içe böyle her meseleyi konuşuruz, düşünürüz, tartarız, ölçeriz böyle. Hatta gece başımızı koyduğumuzda onunla devam ederiz.
Evet.
Belki de biz oyuz. Hatta ve hatta gözümüzü yumup uyuduğumuzda bile rüyamızda o her şey geride kalır rüyada. Bütün vücudumuzdan tamamen ayrılmışızdır. Ama hala iç sesimiz bizimle beraberdir. Çoğunu rüyayı anlatırken işte rüyada şöyle dedim, o dedim ki bu adamın ne işi var burada? Böyle şöyle içinden böyle dedim diye bakmışsın. Rüyada bile o içimizdeki nutuk dediğimiz iç sesimiz kendimiz yani. O bizimle hep beraber var. Cenab-ı Hak diyor ki فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا اَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ o vaat ettiği cenneti ifade ederken o bir gerçektir. Tıpkı sizin nutkunuz gerçek olduğu kadar. Demek ki nutkumuz bilebildiğimiz en sahici yanımız, en gerçekçi yanımız. Bu bir beden içerisinde yerleşik ama tam olarak yani konum alışını, bu bedeni nasıl bu bedene nasıl bindiğini bilmiyoruz. Dolayısıyla hem bedenimiz hem ruhsal yanımızla ilgili insan kendisine hiç bakmadığını diyor ayette Cenab-ı Hak. En belirgin haliyle bir öncesi var. Yani hep var ola gelmedik. İnsan bunu kısa süre sonra fark ediyor. Bir tarihte başladığını görüyor. Çünkü bunu hüviyetinde de taşıyor, kimliğinde de taşıyor. Şu tarihte dünyaya geldi diye biliyor bunu. Cenab-ı Hak burada insana bunu soruyor. Yani öncesinde yoktu, sonrasında var oldu. İnsan bunu görmüyor mu? اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ İnsan hatırlamaz mı? اَنَّا خَلَقْنَاهُ Biz onu yarattık. وَلَمْ يَكُ شَيْعَ Bir şey değildi, yoktu yani. Dolayısıyla sonradan bir şekilde ortaya çıktı varlığı itibariyle. Allah Azze ve Celle varoluşumuza dair süreci tabii kendi cenin halimizi görmedik. Hı hı. Kendi sperm halimizi de bilmiyoruz. Bunun zigot olması, işte gelişmesi, çoğalması, plasentaya tutunması. Ama bugün bunları her ceninde olduğunu gördüğümüze göre kendimizin de böyle bir süreçten geçtiğinden adınız gibi eminiz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak insan kendi yaratılışının bir nutfeden olduğunu görmedi mi dediğinde biz doğrudan kendimizinkini görmemişsek bile böyle bir süreçten geldiğimizi emsallerimizden, çocuklarımızdan, ebeveynimizden biz de bir insan olarak böyle bir mecradan hayata geldiğimizi biliyoruz. Dolayısıyla varlığının başlangıcı olan bizim kendisini anne karnında şekillendirip, suretlendirip, büyütüp sonra onu anne karnından çıkararak hayata getirdiğimizi insan bilmiyor mu? Sanki burayı biraz atlıyormuşuz gibi. Burayı sanki insan düşünce denkleminde buna çok fazla yer vermiyormuş gibi bu hatırlatıcı bir şey. Yani hatırla ki sen zaten yoktun, biz seni var ettik. Bunun bir anlamı var. Bu anlamı düşünce denkleminin içerisine koy ki doğru düşünebilesin. Hani hep varmışçasına hep buradaydık. Dolayısıyla var olabilmemizin hiçbir anlamı yok. Zaten vardık diyemediğimize göre o zaman bizim sizi var ettiğimiz gerçeğini bilerek düşünün. Bu bize ne getiriyor? Şunu getiriyor. Cenab-ı Hak وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْاُولَى İlk inşanızı gördünüz. Ya biz sizi yarattık, bunu size ispatladık, kanıtladık, gösterdik. Şimdi sizi yeniden yaratacağımızı söylememiz mi size garip geliyor? Halbuki وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ Bir ayette Cenab-ı Hak diyor ki yani bu yenisi öncekinden daha kolay olmalı sizin düşünce bakış açınıza göre. Çünkü hiç yokken yaratabildiğine göre var olanı tekrardan yeniden yaratması daha kolay gibi algılamalısınız. En azından yaratabildiğini kendisi size kanıtlamış bulunuyor. İnsan bunu görmüyor mu? اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ İnsan görmedi mi yoksa? اَنَّا خَلَقْنَاهُ Biz onu min nutfeten bir nutfeden yarattık. Ve böyle çoğaldık. فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّب۪ينَ Bir nutfeden yani bir ceninden ibaret. Ve bunun anne karnında büyüyüp çoğalması yani hücre olarak, doku olarak, organlar olarak sonra hayata gelmesi. Hele o ilk geldiği andan itibaren düşünün. Bu kadar zayıf, bu kadar çaresiz bir varlık ne olmuş? فَاِذَا هُوَ Bir de bakmışsın ki خَصِيمٌ مُّب۪ينَ Apaçık bir hasım buluvermiş. Yani Allah Azze ve Celle'ye baş kaldıran, Cenab-ı Hakk'ın yarattığını bildirdiği ayetlerle didişen, onun tekrar ölümle kendisine döneceğini hatırlatan ayetlerle didişen, bu tür bilgilerin geldiği vahiy yani dini boyutu ciddi manada reddeden, bunlara istikbar eden, büyüklenen bir varlığa dönüşmüş. Cenab-ı Hak bize bu insanın nasıl hızlıca böyle bir şeye dönebildiğini gösteriyor. Yani küçücük bir bebekten, masum bir bebekten insan isterse iradesiyle nasıl böyle bir noktaya savrulabiliyor. فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّب۪ينَ Açık bir hasım halinde Cenab-ı Hakk'a baş kaldırmış. Bir de kalkmış diyor ki وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا, bize örnek veriyor. Çünkü bütün peygamberler insanlara, onlara bu yaşadıkları hayatı ve bu hayatın bir başlangıcı olduğunu, başlangıcı olduğuna göre bu hayatı başlatan biri olduğunu hatırlatarak geldiler. Çünkü onlar çok mantıklı bir düşünce onlara öneriyorlardı, soruyorlardı. Yani siz kendiniz kendinizi mi yarattınız? Cenab-ı Hak bize de sordu Kur'an'da. Em humul halikun. Siz kendiniz kendinizi mi yarattınız? Yoksa hiçbir şeyden mi o peydahlandınız? Em huliku min gayri şeyin. Yani buna cevap vermek durumundayız. Hiçbir şeyden bir şey olmasını söylememiz, hele hele böyle düzenli bir şeyler, intizamlı, yani bir dünya organı var, vücudunda sayamadığımız sistemi var. Bunlardan en küçük bir tanesinin belli aralıkta salınması bile, yani kan değerlerini düşünün, biraz şöyle yukarı çıkması ya da aşağı inmesi bile o kişiyi ne kadar rahatsız ediyor. Evet. Bu denli tıkır tıkır işleyen bir sistemsel varlığa sahip olacaksınız. Sonra bunun yok yere, hiç yani rastlantısal, tamamen kör bir süreçte oluşabildiğini, bunu iddia edemediğinize göre, diğer yandan kendiniz de kendinizi yarattığınızı iddia edemediğinize göre şu halde varlığınıza dair bir açıklamada bulunmalısınız. Demek ki sizin dışınızda biri sizi yaratmış olmalı. İnsanın dışında insanı yaratacak etrafta bir nesne gözükmüyor. Çünkü dağlar, taşlar, hayvanlar, bunlar insandan daha düşük varlıklar. Şu halde insan, ya insan kendini yarattı, o da olmadığına göre insanın üstünde, insanı yaratan bir üst kudretten söz etmeliyiz. Bu bizi ben kimim sorusunu, ben bir yaratılmış varlığım, bir süreliğine yaşıyorum ve belli ki bir süre sonra da öleceğim, ki kendimize dair temel büyüklükler bunlar. Nüfusta bile böyle, bizim kimliğimizde de böyle açıyor adını soyadını, hangi erkek ve kadından dünyaya geldiğini anne babası olarak. Bunlar makro büyüklükler. Hangi tarihte, yani dünyada ilk defa nerede görüldü? Şu tarihte annesinden doğmuş. Bir de konum bilgisi giriyor. Hangi şehirde doğmuş? Tabii hüviyetimizde taşımıyoruz ama nüfusta var bunun. Bir hanesi daha var. Nüfusta şimdiden açmışlar o haneyi. Ölüm tarihi olarak. Yani bilmiyorum, kendi kütüğünüzü nüfusta gördünüz mü? Ama görünce insan çok garipsiyor. Size orada bir hane açmışlar. Evet. Yok, ölüm tarihi diyor. Ama zaten evet. Yani bu bizim gerçeğimiz. Dolayısıyla insan bu gerçeği ile hayatı doğru okumaya daha müsait olur. Diğer türlü hani pembe bir rüya görmek. Burada hep varmışçasına davranmak ve hep kalacakmışçasına davranmak. Bu gelecekte gerçekle karşılaştığında şok dalgası yaşamak gibi, kendini yani hayali bir hayat yaşamaya. Bu doğru bir şey değil. İnsan kendi gerçeğini tıpkı doğum tarihi kadar, doğduğu yer kadar hayatı bir süreliğine yaşadığını ve bu kendisine yaşatılan, kendisi bu denli edilgen ortaya geliyor ve sonra yaşıyor ve sonra ölüyor. Kim bana bunu yapıyor? Dolayısıyla ben kimim sorusundan sonra bizim geldiğimiz ikinci soru, beni, bana kim bunları yaşatıyor? Kim beni var ediyor? Kim beni böyle bir güzel sistem içerisinde, yani içinde bulunduğumuz ortam da harikulade. Yediklerimiz, içtiklerimiz, havasıyla, toprağıyla, dağıyla, deniziyle, harika bir ortamda hayat dediğimiz muazzam bir nimeti tadıyoruz. Bana kim bunları yapıyor dediğinde, Cenab-ı Hak peygamberlere gönderdiği vahiy ile şunu öğretmiş: bunu bize yapan diye onu tanıyabilirsiniz. Yani gökten suyu indiren, beni annemin karnında şekil ve suret veren, bana hayatı böyle bu tarihte hayata gelmemi sağlayan, böyle dediğinizde Yaradan'ı doğru tanımlarsınız. Kendi gerçeğiniz üzerinden tanımlamış oluyorsunuz. Ey beni yaratan diye seslendiğinizi düşünün mesela. Cenab-ı Hak diyor ki doğru adreslediniz. Bu çağrı tamamen bana geliyor. Veya ey işte bana gökten suyu indiren, ey bu anneyi ve babayı benim için seçmiş olan, çünkü bu bizim seçimimiz değil. Bu tür Cenab-ı Hakk'ın yaptıkları üzerinden Allah'ı tanımak, bu yeryüzündeki diğer dinlerin hepsinden, batıl dinlerin hepsinden İslam'ı ayıran bir taraf. Çünkü Diğerlerinde ya bir taşa, ya bir ağaca, ya bir ne bileyim canlıya bile olabiliyor, bir ineğe bir kutsallık atfedip onların kutsal olduklarını, ilah olduklarını, varlığımızda söz sahibi olduklarını vesaire iddia ediyorlar. Ama bunun ne mantıksal ne de bulgusal hiçbir karşılığı yok. Halbuki hak dinde, İslam'da Cenab-ı Hak kendi varlığınız ne kadar gerçek, bunun üzerinden gerçekleri tanımlayın. Evet. Beni yaratan değil, mesela secdeye gidiyorsunuz. Ey beni yaratan diye ona secde ediyorsunuz. Çok yerinde. O yüzden ayette Cenab-ı Hak dedi ki, قُلِ دَعُ اللّٰهَ de ki ister ey yegane ilah deyin, اَوِ دَعُ الرَّحْمَنِ ister ey esirgeyen deyin, hiç fark etmez. Her ikisiyle de ona seslenmiş olursunuz. فَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى bu güzel isimler hepsi Allah'ındır. Ey her şeyi yaratmış olan da deseniz, ey bana bu sevgiyi yahut bu evladı nasip etmiş olan da deseniz, ey deminki hastalığımdan bana şifa verip şifa veren de deseniz, bunların hepsi Allah Azze ve Celle'ye döner. Dolayısıyla kul böylece kendi varlığını çok doğru okur ise kendi zafiyetini ve gerçeğini,
o zaman her yaradan, şeyi anlamlandırabilir.
Evet, o zaman yaradanı da bir o kadar doğru tanıyabilecektir.
Evet, evet. Evet,
kul ile Allah arasındaki fark da böyle bir kendi gerçeğimiz üzerinden ona doğru ilerliyoruz.
Evet hocam, bu arada da çok affınıza sığınarak yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz ama nasıl devam etmek istersiniz? Önümüzdeki haftaya mı bırakalım yoksa bugün burada hani bir sonraki ayete bir sonraki hafta mı geçelim?
Siz olur, lütfen yönlendirin. Olur inşallah. Bir sonraki hafta geçeriz inşallah.
Peki değerli evet. Hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben sesinize, solunuza, yüreğinize sağlık. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edelim öyleyse.
İnşallah efendim. Çok teşekkür
sevgi
ediyorum.
Sevgi ve saygılar doğuruyoruz hocam. Hoşçakalın.
Bilmukabele hayırlı yayınlar diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Bugün yine Yasin suresiyle devam ettik. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi Güne Bakan müzikle sürüyor.
Senden bir hatıra bana bu şarkı, bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı, bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter, hatıran yeter, bir gün gitsen bile hatıran yeter, hatıran yeter. Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar, bir yanda dünler. Seni yaşatacak neler var neler, bir gün gitsen bile hatıran yeter, hatıran yeter, hatıran yeter. Bir gün gitsen bile hatıran yeter, hatıran yeter. Bilinmez neleri getirir zaman.
Güne Bakan devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Öykü ve inceleme yazarı Necip Tosun stüdyomuzda. Bugün Dünya Romanının Serüveni kitabını konuşacağız. Kitaptan öte aslında hem öykü ve inceleme yazarlığının belki hem ülkemiz için hem dünya için ne kadar önemli olduğuna dair ipuçları alacağız değerli konuğumuzdan. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sizin Hanım. Saygılar sunuyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Siz aslında tabii ki yalnızca öykü ve inceleme yazarı değilsiniz. Ben öyle ifade ettim ama aynı zamanda kendi öykülerini de var, evet. Denemeleriniz var ama bir de öykü ve inceleme yazarlığı alanınız var. Sevgili dinleyicilerimize biraz sizden bahsedebilir miyiz, sizi tanıtabilir miyiz? Öykü yazmak belki hepimizin içinde ukde kalan bir şeydir. Yani herkes bir şeyler karalamak ister ama onu karaladıktan sonra birilerinin o sizin yazdıklarınızı incelemeye değer bulup onu gösterip sunması da apayrı bir meziyet olsa gerek. Bu tabii açıdan dinleyicilerimiz çok merak ediyorlar sizin bu alana nasıl yöneldiniz diye düşünüyorum.
Türkçenin ses bayrağının ulaştığı tüm bölgelere, coğrafyalara, kültürlere merhaba diyorum öncelikle. Benim edebiyat hayatım, Siz Hanım dediğiniz gibi, hem öykü yazmak hem de öykü üzerine inceleme deneme yazıları ile birlikte devam ediyor. Tabii öykü yazmak daha çok bir duyguyla, bir izlenimle yazılıyor. Bir duygu patlamasıyla yazılıyor. Ama inceleme ve deneme yazıları daha çok bir malumatla, araştırmalarla, incelemelerle yapılıyor. Ben erken dönemde önce öyküyle başladım yazı hayatıma.
Kaç yaşlarındaydınız?
20'li yaşlarımdaydım ben. Edebiyata yeni başlarken işte büyüklerimiz, bizim öncülerimiz, önce onlarla tanıştım. Edebiyat.
İsim verebilirsiniz. Evet, tabii ki.
Ben çok seviniriz. 18 yaşımda Ankara'ya geldiğimde üniversiteye kaydoldum ve izlediğim bir derginin, Mavera Dergisi'nin yönetim yerine gittim Ankara'da. Selanik'teki yerine zile bastım. Bir beyefendi açtı. Beni içeri buyur etti. Tanışalım dedi beyefendi. Dedim ki benim ismim Necip, Necip Tosun. Maliye Fakültesi'nde öğrenciyim. Yeni yazıldım.
Daha birinci sınıf.
Daha birinci sınıftayım. Hoş geldin Necip dedi. O zaman dedi arkadaş olalım. Benim isim de dedi Cahit Zarifoğlu dedi.
Oh. Ondan ama sonra. Ama siz çok şanslısınız. Evet. Kapıyı çaldınız ve karşınızda Zarifoğlu.
Karşımda Cahit Zarifoğlu var. Tamam Cahit abi dedim. Ben dedim sizi tanıyorum ama dedim yazılarınızdan, kitaplarınızdan. Tamam o zaman arkadaş olalım, dost olalım dedi. Ve benim edebiyat serüvenim Cahit Zarifoğlu'yla başladı. Ve artık biz bu dergide, dergiye giren diğer büyüklerle tanıştık. İşte Rasim Özünören geliyordu, Erdem Beyazıt, Akif İnan. Daha sonra Ankara'da bulunan farklı dergilere gittim. Yine 18'li yaşlarda, çok erken dönemde Nuri Paktil'le tanıştım. Dergide ziyaret ettim. Benim kafamda hep bir üniversite okumaktan daha çok aslında bir edebiyatçı olmak vardı. Dolayısıyla bütün mesaimi ben bu edebiyatçıların peşinde geçirdim. Kitapların peşinde geçirdim. Onların yol açıcılığında bir edebiyat dünyası inşa etmeye çalıştım. Bu arada tabii sadece edebiyatla geçinmek ülkemizde mümkün değildi. Büyüklerim de hep çalışıyorlardı zaten. Ben de bir kamu kurumuna klişesiyle başlayayım. Bir kamu kurumuna girdim.
Evet.
Bir taraftan memuriyet, bir taraftan da edebiyatçılığım devam etti. Bugünlere kadar geldi.
Ne mutlu. O kapıyı Cahit Zarifoğlu açmış ama siz zaten aslında o duyguyla o kapıya gitmişsiniz. Yani onun açacağını hissederek gitmişsiniz,
evet.
Ki o da sizde o belki o ışığı, o evet. Sıcaklığı, o samimiyeti görmüş ki sizi davet etmiş ve aralarına almışlar.
Evet.
Bu çok çok kıymetli bir şey. O yaştaki bir genç için
tabii.
Tabii bunu o yaşlarınızdaki size söylemek
gerek. Biz tabii buradan baktığımızda bu olaylar çok normalmiş gibi geliyor ama o dönemde o kadar az okuyup yazan insanlar vardı ki bu erken dönemde bizim onlarla karşılaşmamız çok kolaydı. Şey anlamda kolaydı. Yani okur kitlesi de çok azdı. Biz bu dergilere girip çıkıyoruz. O dergi atmosferini kokluyoruz. O yazarlarla da bunlar da zaten edebiyata yeni başlamış insanlardı. Dolayısıyla bir usta çırak ilişkisi içerisinde aslında benim edebiyatım şekillendi. Ama eğer bizim gönlümüzde bir edebiyat aşkı olmasaydı o kapıyı çalamazdık. O kapıyı açan da Cahit Zarifoğlu olmazdı. Evet. Biz demek ki çok fazla istemişiz ki Allah bize karşımıza Cahit Zarifoğlu.
Tam da onu demek istedim
evet,
ben de.
Tabii, çok iyi anladım. Evet,
tam da onu demek
öyle.
İstedim. Yani o duyguların eşleşmesi hep o evet. Rastlantı bir şekilde bir yerde buluyor.
Siz isterseniz, buluyor. İsterseniz karşınıza çıkıyor.
Ben gerçekten de öyle düşünüyorum. Öyle. Tabii siz ama memuriyetinizi hiç bırakmadınız.
Evet.
Halen devam ediyoruz. Devam hatta ediyorum, sevgili evet. Dinleyicilerimiz çok çok da önemli bir görevde değerli konuğumuz. Hani bu görevde çok da yoğun bildiğim kadarıyla belki bir yıl içinde Ankara'da kaldığınız süre yılın yarısı
evet.
Değil mi? Peki bu kadar yoğun işinizin arasında, bu kadar o yoğun memuriyetinizin arasında hani yazmaya nasıl vakit ayırıyorsunuz? Gerçi vakit ayırmak doğru kelime değil. Evet, şimdi bana evet, biliyorum evet. Bunu cevabı vereceksiniz evet, ama ben zaten yazıyorum. Evet. Boş vakitlerim de. Evet. Diğer vakitlerimde aslında diğer işlerimi yapıyorum diyeceksiniz.
Evet, sizin halinde öyle. Dedim biraz önce şöyle bir cümle kullanmıştım. Türkiye'de sadece yazarlıkla geçinmek mümkün değil.
Evet.
Hemen hemen herkes bir şekilde bir farklı kamu kurumunda çalışıyordu. Cahit Zarifoğlu da aslında çalışıyordu.
Hı hı.
Bir TRT mensubuydu o da. Dolayısıyla memuriyete girdikten sonra benim bütün zihnim, kalbim, duygum aslen yazmak üzerineydi. Tabii müfettişliğimden, denetçiliğimden kaynaklanan dediğiniz gibi Türkiye'nin çeşitli yerlerini geziyorum, seyahatlerim
evet.
Oluyor. Ama ben bavulumu hazırlarken...
İçi kitap dolu değil mi?
Elbette.
Kıyafetler.
Aynen onu söyleyecektim. Çok güzel. Ben sadece bir seyahate giderken neler okuyacağımı, düşünerek giderim. Orada işte ne giyineceğim vesaire gerçekten o en son şeydir.
Evet.
Ve ben önce yolda ne okuyacağım, gittiğim yerde ne okuyacağım, iş yerinden çıkınca ne okuyacağım, otelde ne okuyacağım, hep onları planlarım. Benim için seyahat sadece okumaktır ve yazmaktır. Bu anlamda bizim mesleğimizin denetim elemanı, müfettiş olmanın da bu yazarlığımızı beslediğini düşünüyorum.
Muhakkak.
Mesela
insanlar var hep karşınızda.
Hep,
siz onun
evet,
için,
onun için
onları
evet.
izliyorsunuz, onları görüyorsunuz, onlarla birlikte bir şeyler yapıyorsunuz ve her bir insan size belki başka bir şey çağrıştırıp
kesinlikle
o duyguyu
kesinlikle öyle. Yani gittiğimiz kurumlarda, yaptığımız denetimlerde hep karşımızda insanlar oluyor. Dolayısıyla o insanlık durumları bizi besliyor. Bir bürokratik şeye baktığımızda, gelişmelere baktığımızda, mesela Cemal Süreyya da maliye müfettişi, Sezai Karakoç müfettişlikten geçme yine, Erhan Bener, pek çok, yani bu müfettişlik biraz yazarlık mesleği gibi. Çünkü kendinize de zaman ayırabiliyorsunuz. Bizim yoğun mesailerimiz, hani elbette işimiz çok kritik ama daha sonrası kendimize vakit ayırabileceğimiz bir imkan yaratıyor bu müfettişlik. Dolayısıyla müfettişlikle yazarlık arasında Türkiye'de doğrudan bir bağlantı olduğunu düşünüyorum.
Evet.
Evet, bir mesleğime de yazarlığıma biraz borçluyum diyorum.
Ne mutlu.
Evet.
Tabii sizin yalnız öykü yazmanızın yanında programın yine başında ifade ettiğim gibi inceleme yazarlığınız,
evet.
Öykü inceleme yazarlığınız, eleştiri yazılarınız oldukça da kıymetli. İşin bu alanı biraz daha farklı yazmaktan.
Evet,
çünkü
tabii.
Siz bu sefer o kitabınızda götürdüğünüz o kalın kalın kitaplar var ya onları okuduktan sonra evet ben bunlardan şu konu hakkında bir eleştiri yazısı veya şu yazar hakkında bir inceleme yazısı yazmak istiyorum diye kafanıza koyuyorsunuz ve onu yapıyorsunuz. Peki çantanızda var diyelim 20 adet kitap. O 20 adet kitabın içinde o incelemeye değer gördüğünüz eseri nasıl seçip
evet.
de ona karar veriyorsunuz?
Şimdi şöyle oluyor. Ben bir edebiyatçının sadece şiirini, romanı, öyküsünü yazıp bir kenara çekilmesini doğru bulmuyorum. Bu edebiyatçının aynı zamanda yaptığı işe hizmet etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şiir üzerine konuşmasını, söz almasını, şiir tarihi üzerine, roman tarihi üzerine, öykü tarihi üzerine yazılar yazması gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece şiir yazıp bir kenara çekilmek değil, ona hizmet etmesi, mutfaktaki bir kişi olarak, içeriden bir kişi olarak söz alması gerektiğini düşünüyorum o konuda. Çünkü mesela öykü yazarken biz ya da işte roman ve şiir yazanlar içinde onun zorluklarını, onun doğuş anını pek çok eleştirmenden daha iyi biliyoruz. Çünkü bizzat bu işi yapan kişileriz. Dolayısıyla bu işi yapan kişilerin o konuda söz almaları daha kalıcı birikimler olduğunu düşünüyorum. Bütün büyük yazarların, büyük şairlerin, büyük romancıların yaptığı işler hakkında söz aldıklarını görüyoruz. Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar işte 19. yüzyıl Türk edebiyatını yazmış, edebiyat üzerine makaleler yazmış. Hilmi Yavuz, Rasım Özdenören, bunu işte İsmet Özel, Edip Cansever pek çok yazara genişletebiliriz. Yaptıkları işler hakkında konuşmuşlar. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve ben de bir anlamda bu ustaların izinde yazdığım şeyi inceleme, araştırma alanına da taşıyorum. Her yıl ben çıkmış yeni Türkçe öykü kitaplarını toptan inceliyorum ve oradan beğendiğim kitapları seçiyor ve üzerine yazılar yazıyorum. Son 30 yılda benim Türkiye Yazarlar Birliği'nde öykü bölümünü yazıyorum ve orada öne çıkmış öykücüler hakkında yazılar yazıyorum. Beğendiğim öykücüler, bu öykünün niye iyi olduğuna ilişkin yazılar. Dolayısıyla bu hem beni besliyor hem de iyi öyküleri bir anlamda kamuya tanıtmış oluyorsunuz.
Evet. Peki hep iyileri mi yazıyorsunuz?
Evet. Hani aslında sorduğunuz bütün sorular benim edebiyat hayatımın en kritik soruları. Evet, böyle yapıyorum. Bir kez Selim İleri ile konuşurken çok yakın dostumdur, çok sevdiğim bir ustamdır Selim İleri. Ona selam olsun.
Selam olsun.
Demişti ki ben geçmiş dönemde bazı kitaplar hakkında çok aleyhte yazılar yazdım. Yıllar sonra onları biri karşıma çıkaracak diye korkuyorum. Benim edebiyat anlayışımda sadece iyileri yüceltmek var ama kötüleri de görmezlikten gelme Geremem. Var. Evet, ben diyor kötü, bu ne kadar kötüdür demem ama iyi bulduğum şeyi öne çıkarırım. Ben de aslında Selim İleri'nin bu yöntemini benimsedim. Hı hı. İyi bildiklerimi öne çıkarmaya çalıştım ve sadece iyiler hakkında yazdım. Eğer bir kitap hakkında yazmamışsam mutlaka onunla ilgili olumsuz düşüncelerim vardır. Ama bu çok kötüdür diye yazmak benim edebi anlayışıma sığmıyor. Dolayısıyla sadece okuduğum, beğendiğim iyiler üzerine yazdım.
Peki o iyilik kavramı nedir evet. sizce?
Mesela şöyle, bir öykünün, işte bir romanın iyi olduğunu gösteren çok temel özellikler var. Mesela bir tanesi, bir kitabı okuduğunuzda o iyi bir öykü ise Türkçe dil barajını aşmıştır. Yani dil hatası yapılmamıştır o kitapta. Birinci önceliğim o. İkincisi, o kitapta bize bir acı, bir duygu, bir doğru aktarıyordur. O öykü sonunda biz okuduktan sonra bize ne demek istedin diyorsak, evet bu kötü bir öyküdür. Evet. Ama bize bir duygu aktarımında bulunuyorsa, yeni bir pencere açıyorsa, bizi kalbimizden yakalıyorsa, iyi dil kullanımı yanında iyi duygu aktarımı da iyi bir metinin özelliği. Burada kalmıyor tabii. Aynı zamanda yeni bir şey söylemesi lazım bize o metnin. O metin bize iyi bir şey söylerse, yeni bir şey söylerse iyi metin olma özelliği taşıyor. İşte atmosfer yaratması iyi olacak, diğer öykülerden bir farklılığı olacak.
Yani kendinizi okuyucu olarak o romanın, o hikayenin, o öykünün içinde hissetmeniz,
lazım.
Gerekiyor.
Dolayısıyla iyi bir romanın, iyi bir öykünün özellikleri böyle sıralanabilir. Zaten bu ortak özellikleri taşıyan öyküler, şiirler, romanlar bizi yakalıyor.
Evet.
Ve biz onu ben de edebiyatımda öne çıkarmaya çalışıyorum.
Evet, sizin öykü yazarlığınızın dışında özellikle incelemeler yaptığınız eserlere, evet, şöyle bir baktım. Daha doğrusu eserden ziyade yazarlarımıza baktığımda Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ismini zaten, evet, başta söylemiştiniz. Orhan Kemal, Sabahattin Ali, Memduh, evet, Şevket Esendal, evet, Tomris Uyar, Nezihe Meriç, evet, Firuzan, Adalet Ağoğlu, Rasim Özdenören, Mustafa Kutlu ve daha niceleri.
Evet.
Çok da tabii kıymetli isimler. Evet. Sizin dilinizden her birini ayrı ayrı okuduklarında yazarlarımız ne hissediyorlar,
evet,
acaba?
Evet.
Hayatta olan.
Şimdi tabii bu yazılarım, hep şey söylemiştim. Ya ben bir hakkında yazı yazmam için sevmiş olmam lazım. Ben hep sevdiğim insanlar hakkında yazdım. Bu sözünü ettiğiniz yazarların hepsi de benim sevdiğim yazarlar. Bir kısmının bizzat tanığıyım, yazdığım yazılar hakkındaki duygularına. Mesela Rasim Özdenören'le ilgili bir anım anlatayım.
Lütfen,
yakında
buyurun.
Vefat etmişti. Buyurun, Allah rahmet eylesin. Bir gün Rasim Bey'le ilgili bir çalışma hazırlamıştım. Ama Rasim Bey'in bu yazdığım kitabı nasıl karşılayacağını çok merak ediyordum.
Endişe duyuyor musunuz?
Evet, yani nasıl? Çünkü bir yazar hep, ben de bir şekilde öykü yazdığım için, acaba bu yazdığım yazıda onun öykülerini anlayabilmiş miyim? Onun dünyaya vermek istediği şeyi verebilmiş miyim?
Doğru anlamış mıyım?
Doğru anlamış mıyım diye merak ediyorum.
Evet.
Şey yürürken Dede Efendi işte Kurtuluş Parkı'nın oradaydık, durdu. Ya abi dedim, ben size bir çalışma vermiştim. Türk Öykücülüğü'nde Rasim Özdenören. Böyle bağımsız bir çalışma kitabı. Bu kitap da yayınlanacak. Siz işte bir aydır bu kitapla ilgili hiçbir şey söylemediniz. Ya nasıl buldunuz dedim. Ya böyle kalın gözlükleri vardı rahmetlinin. Oradan bana böyle baktı. Gözleri hafif yeşardı. Dedi ki, hayatımda okuduğum en güzel kitaptı dedi.
Ya.
Çok duygulanmıştım gerçekten. Sonra ne demek istediğini anladım. Çünkü bir yazar hakkında böyle onun dünyasını aktaracak, hakkıyla aktaracak yazılar o kadar az ki.
Evet.
Dolayısıyla bu yazının onda bir karşılık bulduğunu gördüm. Pek çok yazarlardan geri dönüşler aldım. Onlar hepsi bu yazılardan, tabii hiç tanımadığım yazarlar, karşılaşmadığım, hatta Tomris Uyar mesela, ya beni hiç tanımıyor, hiç karşılaşmadık. Ama bunu nasıl
benim
yazmış,
yazdıklarımdan nasıl bunları
diye,
anlamış diye.
Çevresine bunu anlatmış. Onlar da bana aktarmışlardı. Dolayısıyla bunlar bana büyük,
evet,
mutluluk veriyor. Evet.
Bu arada süremiz çok az kaldı. Ben,
evet,
sürekli saate bakıyorum,
evet,
ama sizinle sohbet etmek o kadar
çok
güzel ki.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Dünya Romanının Serüveni,
evet,
kitabına şöyle değinelim. Çünkü
olur,
çok çok kıymetli,
evet,
bir kitap ve taze.
Taze
değil mi? Taze,
evet,
çıktı,
evet,
fırından. Sevgili dinleyicilerimiz, Ekim ayında,
evet,
hemen daha,
evet,
bu
15
ay. Bir 15
kitap.
Gün, evet, oldu. Bu kitapta da çok önemli isimler var baktığımızda. Bu önemli isimleri nasıl bir araya getirdiniz ve tek bir kitap? Bu arada tek bir kitap sevgili dinleyicilerimiz ama 600 sayfa yaklaşık.
Evet, evet, evet, evet.
Hangi isimler var sizden,
evet,
öğrenmiş olalım?
Şimdi tabii bu kitabı oluştururken Dünya Romanının Serüveni başlığını attığınız zaman her coğrafyadan, her kültürden, her dilden bu yazarları bir araya toplamamız gerekiyordu.
Evet.
Ama buna ciltler yetmeyecekti. Dolayısıyla bir rafine isimler seçmek zorunda kaldım. Hem bir akımı temsil etsin bunlar, hem de bulunduğu coğrafyayı temsil etsinler, dili temsil etsinler. İşte Afrika edebiyatından Abdurrazak Gurnah'la diyelim, Açıbey'i aldım. Rusya'dan Tolstoy ve Dostoyevski olmazsa olmazımızdı. Türk Cumhuriyetlerinden Cengiz Aytmatov'u aldım. Elbette o olmazsa olmazdı. Dünya romanının serüveni eksik kalırdı. İngiltere edebiyatından işte Charles Dickens, Fransa edebiyatından Balzac ve dünyanın tüm coğrafyalarını kapsayacak bir kitap oluşturmaya çalıştım. Ama kitap bitti. 40 yazar ve 40 akımı inceledim. Kitap bittiğinde eksik kaldığını hissettim. Daha sonra sunuca dedim ki, Dünya romanının serüveni bitecek gibi değil.
Devam,
ve devam,
devam
edecek.
Gelecek.
Masamda da bunlar var dedim. Evet.
Onun tarihi. Mesela bu kitap ne kadar zamanda?
Bu kitap yani çok uzun bir süre
muhakkak,
devam etti. Bir 10 yıllık süreye
10 yıl, evet,
devam etti. diğer kitap içinde zaten büyük bölümünü yazdım ben. Hı-hı. Bunun devamı.
Emek dünyası.
Evet. Onlar devam edecek. Andrejit, işte Ingeborg Bachmann, onları yazdıklarımda duruyor. İnşallah ikinci ciltte dünya romanının serüvenini biraz daha toparlamış olacağız. Ama bu kitap için şu cümlemi kurmama izin verin. Türkçe'de bu tür kitaplar, yani dünya romanının serüvenini toparlayacak, böyle bütün coğrafyaları kuşatacak kitaplar ne yazık ki çok az. Dolayısıyla bu kitabın böyle biricik bir taraf olduğunu, bunu benim söylemem yakışık almaz ama bir ön bilgi olarak söylemek isterim. Evet, bu kitapların çoğalması dileğinde bulunayım.
Bu arada bu kitap edebiyat tarihimizde bir ilk mi?
Yani ben bu sanki toplu daha yok. Evet. Böyle toplu yok. Daha çok parçalı kitaplar oldu. Evet. Ama dünya romanının serüvenini böyle kuşatıcı bir şekilde, tümünü kapsayacak bir şekilde kitap maalesef yoktu. Bu bir ilkti ve bunun inşallah devamı gelir. Benden daha iyi yapanlar çıkacaktır mutlaka. Bu bir başlangıç olur diye düşünüyorum.
Ama ilk adım atmak her zaman,
evet, her
çok
zaman kıymetlidir. Çok kıymetlidir. Evet, teşekkür ederim.
Çünkü o ilk adım atılmadan arkasından gelecekler kendilerini nerede konumlandıracaklarını tayin edemezler. O yüzden çok kıymetli. Bir de dinleyicilerimize belki hani söylemek istersiniz. Bazı eleştiriler de aldı kitap.
Evet.
Onu da bahsetmek
kitap,
isterseniz.
Evet, biraz sosyal medyanın çok tabii ilgisini çekti. Dünya romanının serüveni dediğimizde pek çok beğeni aldı. Şu anda da satışlar çok iyi. Yayın evinin söylediği gibi büyük bir aslında ilgiyle karşılandı. Orada küçük bir itiraz oldu. O da kitabın kapağından yola çıkarak yapılan bir itirazdı. Yani burada kadın yazarların azlığından söz edildi. Yani niye kadın yazarlar az, erkek yazarlar fazla gibi. Ben de aslında sonuçta bunu biraz anlatmıştım. Demiştim ki bu birinci cilt. Bu birinci ciltte tabii ki 19. yıl, 18. yüzyılda elbette kadınlar bilgiye ve şeye erişemedikleri için maalesef o dönemde romancılar, dünya romanında kadınların yeri az. Ama son dönemde dünya romanında çok, işte Virginia Woolf'lar, Catherine Mansfield'lar, işte Margaret Duralar, Ingeborg Bachmann'lar, Ursula Le Guin'lar, bunları ben yazıyorum diye de sonuçta yazmıştım ama sosyal medyada bir erken davranarak bunlar niye yok diye bir saldırı oldu.
İkinci
kitapta geliyor dedim. Evet.
Efendim son cümle alayım. Ah sürem keşke daha çok olsaydı ama bunu vurgulamadan geçmeyelim. Hani bir cümle bile olsa. Dünya romanında Türk imgesi dediğimizde kendimizi nerede görüyoruz?
Evet, şimdi bu dünya romanının serüvenini yazarken aklımda Türk imgesini yazmak hiç yoktu. Ama açtığım her kitapta Don Quixote'dan başlıyorum Cicem Sandim'e, işte Ulysses'e kadar Joyce'un, hemen hemen herkes tabii Türklerin 1900'ün başlara kadar dünyada oynadığı rolleri düşünürsek müthiş bir Türk imgesinin yer aldığını gördüm. Tabii olumlu imgeler var, olumsuz imgeler var. Bu kitabın sonunda dünya romanında Türk imgesi diye bir bölüm aldım.
Evet.
Ama sonuçta şöyle bir söz verdim. Bu bağımsız bir kitaba dönüşecek kadar önemli bir konu ve bundan sonra size inşallah Allah ömrü verirse
i̇nşallah.
Dünya romanında Türk imgesi diye bir kitap sözü veriyorum dedim. Ve bu bölüm de daha sonra kitaplaşacak.
İnşallah.
Bir kitap bütünlüğüne kavuşacak.
İnşallah biz en azından böyle küçük bir müjdesini vermiş olduk
evet,
bu kitapla birlikte. Sayın Tosun çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Karşımızda bir şaheser kitap gibi duruyorsunuz. Sizi her yazdığınız eser sizi anlatıyor. Ama aynı zamanda değerli yazarlarımızdan bize onların söylemek istediklerini, başka belki de onların dinleyiciye ulaşırken ki çok farklı gözüyle bize tekrar yansıtmaya çalışıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Biz de bu kitabınızla birlikte daha bunun devamını beklediğimizi ifade etmiş olalım. Size de kolaylıklar dileyelim hem çalışmalarınızda hem de bu tür kitapların Türk edebiyatına katkılarının çok kıymetli olduğunu farkındayız. Bunun devamı elbette ki gençlerimizin yolunu önünü açacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Saygılar,
ben de çok teşekkür ederim.
Etmiş olalım size.
Bana bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, öykü ve inceleme yazarı Necip Tosun stüdyo konuğumuzdu. Dünya romanının serüveni kitabını konuştuk. Öykü ve inceleme yazarlığı üzerine sohbet etti. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığı ve aktardıkları için. Böylelikle Güne Bakan'ın hem bugünlük hem bu haftalık sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. güne bakan.